Ayrım 38.
Garveli komutana götürecek ve kendisini koruyup itiraf ederken yanında bulunmam için beni seçtiğini söyleyeceğim. Bu soylu davranıştan sonra idama mahkum edilmesinin imkansızlığını, ancak işlediği suçun ağırlığı göz önüne alınarak müebbetten kurtulamayacağını da kendisine anlatmış olduğumu sözlerime ekleyeceğim. Her şey düşündüğümüz gibi oldu, bitti. Garvel zenciyi kurtardı. Zavallı hemen serbest bırakıldı. Sahte tanık 1 yıl hapis cezası yedi. Robert Garvel ise müebbete çarptırıldı. Olay kapanalı 2 ay oluyor. Garvel işin geri kalan bölümünü ancak şimdi anlatıyor bana. Grasola isyana katılmayı kabul edip hazırlıkları ayrıntılarına kadar öğrendikten sonra Arnut, Hutin ve Sheehan Garbonea'yı ihbar eden adam. Neyse ki isyana katılacak diğer mahkumların adını öğrenememiş. Bu muazzam ihbar aynasızları çok şaşırtmış. İnanamamışlar bir türlü. Yine de ihtiyatlı davranmışlar. Sorguya çekip bir şey söylemeden 3 mahkumu doğrudan Saint Joseph'e göndermişler. Girasolo'yu neden öldürdüğünü sorduklarında gerekçe olarak ne gösterdin Garvel? Para dolu tüpümü çaldı dedim. Karşı karşıya yattığımız doğruydu. Gece tüpümü çıkarıp yastık diye kullandığım battaniyenin altına gizlemiştim. Bir gece kenefe gittim. Döndüğümde tüpüm yerinde yerler esiyordu. Oysa çevremde uyumayan tek kişi Grasolo'ydu. Aynasızlar sözlerime inandılar. İsyanı haber verdiğini söylemek gereğini bile duymadılar. Kelebek, kelebek diye bağırdı biri. Seni çağırıyorlar. Buradayım. Kelebek, topla eşyanı. Saint Joseph'e gidiyorsun. Hay Allah belasını versin. Fransa'da savaş patladı. Savaş Güyana yepyeni bir disiplin getiriyor. Kaçan mahkumların kaldığı bölümden sorumlu şefler görevlerinden alınacaklar. Kaçarken yakalanan hemen ölüme mahkum edilecek. Kaçmak ülkeye ihanet eden hür Fransız kuvvetlerine katılmak sayılıyor. Her şeye göz yumuluyor. Yalnız firarın cezası çok ağır. Binbaşı Prolyet gideli 2 aydan fazla oluyor. Yeni geleni hiç tanımıyorum. Yapacak bir şey yok. Dostlarımla vedalaşıyor ve 8'de Saint Joseph'e giden tekneye biniyorum. Kurtarmak için denize atladığım Lisette'nin babası da Saint Joseph'te değil artık. Ailesiyle birlikte geçen hafta Cayenne'e gitmiş. Saint Joseph komutanının adı Dautin. Haverle beni kabul ediyor. Tek başınayım. Zaten teknedeki baş mumasır tarafından kağıtlarımla birlikte rıhtımda bekleyen aynasıza teslim ediliyorum. Kelebeksiz misiniz? Evet komutanım. Çok garip adamsınız diyor. Neden garip oluyorum? Bir yandan her yönden tehlikeli olduğunuz yazılı kırmızı mürekkeple devamlı kaçma hazırlığı içinde deniyor. Öte yandan da köpek balıklarının arasına atlayıp Saint Joseph komutanının kızını kurtarmaya çalıştığı yazısı görülüyor. Benim de 2 kızım var. Kelebek, onları görmek ister misiniz? Çocuklara sesleniyor. Sapsarı saçlı, 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk yanlarında beyaz elbiseli bir Arap ve esmer çok güzel bir kadınla birlikte içeri giriyor. Karıcığım, bu adamı görüyor musun? Lisette'i kurtarmak için denize atlayan o. Yok canım, elinizi sıkayım diyor genç kadın. Bir kürek mahkumunun elini sıkmak ona şereflerin en büyüğünü vermektir. Bir kürek mahkumunun eli asla sıkılmaz. Kadının işten gelen bu hareketi beni duygulandırıyor. Ben Lisette'in vaftiz annesiyim. Grandet ailesi bizim çok yakın dostumuzdur. Kendisine yardım edecek misin kocacığım? Önce kampa gidecek. Sonra dilediğin işi istersin benden. Sağ olun komutan. Size de çok teşekkür ederim hanımefendi. Neden Saint Joseph'e gönderildiğimi söyler misiniz? Bu ceza gibi bir şey çünkü. Bana kalırsa belirli bir nedeni yok. Yalnız yeni komutan kaçmandan korkuyor. Haksız da değil efendim. Sorumlulara verilecek cezalar iyice artırıldı. Savaştan önce rütbe tenziliyle paçayı kurtarmak mümkündü. Şimdi geçmişine bakmadan adamın canını okuyorlar. Seni bunun için Saint Joseph'e yolladı. Royal'den sorumlu, Saint Joseph'ten değil. Kaçacaksan buradan kaçmanı istiyor. Burada ne kadar kalacaksınız komutanım? 18 ay. O kadar uzun süre sabredemem ama. Başınızı belaya sokmamak için Royal'e dönmenin bir yolunu bulurum. Sağ olun diyor kadın. Bu kadar soylu bir yaratılış da olduğunuza sevindim. Bir şeye ihtiyacınız olursa rahatça evimize gelebilirsiniz. Sen de kocacığım, kamptaki kapı nöbetçilerine emir ver. Kelebek dilediği zaman benimle görüşmeye gelebilmeli. Olur sevgilim. Muhabbet, kelebeği kampa götür. Sen de oturacağın koğuşu seç. Düşünmem bile gereksiz. Azıllar koğuşunu istiyorum. Doğru, düşünmem bile gereksiz diyor komutan gülümseyerek. Bir kağıt doldurup Muhabbet'in eline veriyor. Komutanın hem evi hem de çalışma yeri olan binadan çıkıyorum. Rıhtımın hemen yanında, Lisset'in eski evi bu. Genç Arap'la birlikte kampa varıyorum. Nöbetçi komutanı çok sert ve yaşlı bir Korsikalı. Adam öldürmüşlüğü bile var. Adı Filisari. Ne o kelebek diyor, sen mi geliyorsun? Bak bilirsin ki insanlarla ya çok iyi olurum ya da çok kötü. Buradan kaçmaya kalkışma. Enselersem tavşan gibi gebertirim. 2 yıl sonra emekliliğim geliyor. Başımı derde sokmanın sırası değil. Siz ne bilirsiniz ki ben bütün Korsikalıların dostuyum. Kaçmayacağım demiyorum. Ama kaçarsam görevli olmadığınız saatlere rastlamasına dikkat edeceğim. Böylesi daha iyi kelebek. Demek birbirimize düşman olmayacağız. Gençlerin başı derde girse pek önemi yok. Benim durumum öyle değil. Bu yaşımda üstelik tam emeklilik öncesinde düşünebiliyor musun? Her neyse anlaştık değil mi? Kağıtta hangi bina yazılıysa oraya git. Artık yeni kampta Royal'dekinin eşi 100-122 mahkumun yattığı koğuştayım. Deli Fişek Pierrot burada. Hutin, Arnott ve Jean Carbury de burada. Mantıklı düşünülürse Matirotyun kardeşi Jean ile yan yana yatmam gerekir ama Jean kardeşi gibi değil. Üstelik Hutin ve Arnott ile dostluğu yüzünden işime gelmiyor. Dolayısıyla Jean Carbonieri'ye çalım atıp Carbonieri'nin Bardoloklu Deli Fişek Pierrot'un yanına yerleşiyorum. San Joseph adası Royal'den daha yabani. Biraz daha ufak ama daha uzun olduğu için de büyük görünüyor. Ada üst üste 2 düzlükten meydana geliyor. Kamp ilk düzlükte. Tepede de korkunç hücrelerin bulunduğu cezaevi var. Laf arasında hücre cezası çekenlerin her gün 1 saat denize girmeye devam ettiklerini belirtmeliyim. Böyle sürüp gider inşallah. Her gün öğlende komutanın hizmetinde çalışan Arap bana üçlü bir sefer tası getiriyor. Önceki gün getirdiği sahanları alıyor, yenilerini bırakıyor. Lisset'in vaftiz anası bana her gün ailesine yaptığı yemekten yolluyor. Pazar günü teşekkür etmek üzere evine gittim. Öğleden sonrayı kadınla konuşmak ve çocuklarla oynamakla geçirdim. Bu sapsarı başları okşarken kendi kendime insanın bazen ödevinin ne olduğunu kestirmekte güçlük çektiğini düşünüyorum. İki herif eski düşüncelerinden vazgeçmediyse bu ailenin başında dolaşan tehlike müthiş. Girasolo'nun ihbarına aynasızlar bile inanamamış. Suç ortaklarını birbirinden ayırmak yerine birlikte San Joseph'e göndermişti. Şimdi dağıtılmaları yolunda tek söz söylesem, ilk ihbarın önemini de doğruluğunu kesinleştirmiş olacağım. Bunun üzerine aynasızların tepkisi ne olacaktı? En iyisi susmak dedim kendi kendime. Ya isyan ederlerse? Koğuşta Arnott ile Hutin benimle pek konuşmuyorlar. Böylesi daha iyi. Birbirimize efendice davranıyoruz ama yüz göz olmak yok. Jean Carbonieri ise bana dargın, kendisiyle birlik olmadığıma kızmış. Biz 4 arkadaşız. Deli Fişek Pierrot, Roma armağanının keman dalında ikincilik alan, sık sık saatlerce keman çalarak beni efkara boğan, Marchetti, Sete şehrinde yaşamış Korsikalı Marsori ve ben. Kimseye bir şey söylemiyorum. Royal adasında gerçekleşemeyen isyandan burada kimsenin haberi yok. Aynı şeyleri düşünüyorlar mı acaba? Üçü de güç işte çalışıyorlar. Koca koca kayaları çekmek, sürüklemek gerek. Bu taşlar bir havuz yapımında kullanılıyor. Koca bir kaya zincirlerle bağlanıyor. Sonra 15-20 metre boyunda bir zincir buna ekleniyor. Kayanın sağında ve solunda mahkumlar zincirin halkalarına kancalarını takıyorlar. Bir çekişte yük hayvanı gibi kayayı gideceği yere kadar sürüklüyorlar. Güneşin altında görülen bu iş çok güç, üstelik de bezdirici. Rıhtım yönünden tüfek ve tabanca sesleri geliyor. Anladım, deliler harekete geçti. Ne oluyor? Kim üstün geldi? Koğuşta oturmuş yerimden kımıldamıyorum. Bütün arkadaşlar isyan bu diyorlar. İsyan mı? Ne isyanı? Bir şeyden haberim olmadığını açıkça hissettirmek istiyorum. O gün işe gitmeyen Jean Carbonieri yanık yüzü kireç gibi yanıma geliyor. Alçak sesle söylediklerini duyuyorum. İsyan başladı kelebek. Soğukkanlılıkla ne isyan diyorum. Benim bir şeyden haberim yok. Tüfek sesleri devam ediyor. Deli fişek Pierrot koşarak koğuşa dalıyor. İsyan patlak verdi ama başarısızlığa uğradılar sanıyorum. Tam bir çılgın sürüsü bunlar kelebek. Çıkar bıçağını. Ölmeden önce kaç tanesini öldürebilirsek kârdır. Evet diyor Carbonieri. Ne kadarını öldürebilirsek öldürelim. Christie'le bir ustura çıkarıyor. Herkes bıçağını eline alıyor. Hıyarlık etmeyin diyorum. Kaç kişiyiz? 9. Atın bıçakları yere. Aynasızları kim tehdit ederse gebertirim. Bu koğuşta tavşan gibi kurşuna dizilmeye niyetim yok. Senin haberin var mıydı? Hayır. Ya senin? Benim de haberim yoktu. Senin? Bir şey duymadım. Tamam, biz buradakiler çevrenin adamlarıyız. Kerizlerin ayaklanmasından haberimiz yok. Anlaşıldı mı? Ağzını açmaya niyetlenen bir şey bildiğini kabul etmeye kalkarsa kendini ölü saysın. Gevezelik edecek kadar hıyarlaşmanın hiç gereği yok demek. Bıçaklarınızı kenefe atın. Neredeyse burayı basarlar. Ya bizim çocuklar üstün geldiyse? Üstün geldilerse ayaklanmalarını başarılı bir firarla sonuçlandırsınlar da görelim. Ben yokum bu işte. Ya sizler? Jean Carbon'un de dahil bulunduğu 8 kişi biz de yokuz diyor. Ben gerçeği bildiğimi söylemiyorum kimseye. Tüfek sesleri kesildiğine göre mahkumların partiyi kaybettiği anlaşılıyor. Kazansalardı tasarladıkları kıyım devam eder, silah sesleri kesilmezdi. Dipçik, sopa ve tekme ile taş işçilerini itip kakan aynasızlar çılgın gibiydiler. Mahkumları yan binaya sokup kendileri de içeri doldular. Gitarlar, mandolinler, satranç takımları, iskambiller, lambalar, küçük sıralar, zeytinyağı, şeker, kahve kavanozları, temiz çamaşırlar, gömlekler ne varsa çiğneniyor, parçalanıyor ve hırsla dışarı atılıyordu. Yönetmenliğe uygun olmayan ne varsa ondan öç alıyordu aynasızlar. İki tabanca sesi duyuldu. Kamp 8 binadan meydana geliyordu. Her yerde aynı şeyi yaptılar. Çoğu kere dipçik salladılar. Adamın biri çırılçıplak dışarı uğradı ve hücrelerin bulunduğu yere doğru koşmaya başladı. Onu zindana götürmekle görevli aynasızlar acımadan basıyorlardı sopayı. Karşıya, yanımıza uğradılar. Şu sıra 7. koğuştalar. Bir tek bizimki kalıyor geriye. 9'umuz da yerimizi almış bekliyoruz. Dışarıda çalışmaya gidenlerden dönen yok. Herkes olduğu yerde donmuş gibi. Kimse konuşmuyor. Benim ağzım kupkuru. Allah vere de hayvanın biri bu fırsattan yararlanıp beni gebertmese diye düşünüyorum. Korkudan bitik haldeki Carbonieri, başka diyeceğim var mı kelebek? Hep arkam dönük. Bu isyan hikayesine inanmıyorum diyorum. Neden isyan edilsin? Aynasız öldürmek için mi? Öldürdükten sonra kaçmak için mi? İyi ama kaçınca nereye gidilecek? Benim kadar kaçma tecrübesi olan var mı? Çok uzaklardan, Kolombiya'dan döndüm geldim. Buradan kaçan azılı katillere hangi ülke kucak açar? Sorarım size. Nedir o ülkenin adı? Enayilik etmeyin. 5 paralık aklı olan böyle bir isyana bulaşmaz. Belki sen bulaşmadın ama Carbonieri o bulaşmıştır mutlaka. Çünkü bu sabah işe gitmemek için hasta listesine yazılması Arnut ile Hutin'i çok şaşırttı. Size öyle geliyor dedikten sonra Filistari'ye dönüyorum. Hemen anlayacaksınız. Carbonieri benim dostumdur. Kaçışımı ayrıntıları ile biliyor. Hayale kapılması imkansız. Hele bir ayaklanma sonrası kaçmanın vereceği sonuçlar hakkında yeterince bilgisi var. Tam bu sıra komutan görünüyor. Dışarıda bekliyor. Filistari çıktığında komutan geliyorlar diyor. Elde ateşe hazır tüfek ve tabancalarıyla 20'den fazla aynasız koğuşa dalıyor. Ne diye haykırıyor Filistari? Daha soyunmadınız mı? Ne bekliyorsunuz leş sürüsü? Hepinizi kurşuna dizeceğiz. Hemen soyunun. Geberdikten sonra sizi soymak istemiyorum. Bay Filistari, kapa çeneni kelebek. Artık aman dilemek yok. Yapmayı tasarladığınız şey çok korkunç. Bu tehlikeliler koğuşunda kalanların işin içinde bulunmaması imkansız. Gözleri yuvalarından uğramış, kan çanağına dönmüş, insanı yanıltmayan katil pırıltıları dolaşıyor bu gözlerde. Sizin gibi bir Napolyoncunun suçsuz kişileri öldürmeye kalkmasını aklım almıyor. Ateş mi etmek istiyorsunuz? O zaman söylev mevlev istemiyoruz. Ateş edin bir an önce, etsenize yahu. Ben de seni adam sanırdım Filistarı baba. Gerçek bir Napolyoncu sanırdım, yanılmışım. Neyse, bak ateş ederken yüzünü görmek istemediğimden arkamı dönüyorum. Hepiniz arkanızı dönün şu aynasızlara çocuklar. Üstümüze saldırıyorlardı da o yüzden öldürdük demesinler. Koğuştaki mahkumların hepsi aynı anda aynasızlara sırtını çevirdi. Bu tutumum karşısında aynasızlar dondu kaldı. Filistar'ın öteki koğuşlarda iki kişi öldürdüğü düşünülürse, bunu sonradan öğrendik, durumları epey garipti. Carbonieri diyor, burada, işkence etmeden hücreye götürün. Siz Mubassır ve kendisine refakat edin. Hepiniz çıkın, yalnız baş Mubassırlar kalsın koğuşta. Adaya yalınan mahkumları toparlayın, kimseyi öldürmeyin ve hepsini buraya getirin. Komutan yardımcısı ve dört aynasızla dönen Filistarlı koğuşa giriyorlar. Kelebek, çok korkunç bir şey oldu diyor komutan. Cezaevi komutanı olarak büyük sorumluluk var üzerimde. Bazı tedbirler almadan önce bilgi edinmek istiyorum. Böyle hayati bir anda benimle özel olarak konuşmak istemeyeceğini biliyorum. Onun için geldim koğuşa. Mubassır Duklos öldürüldü. Evimdeki silahlar alınmak istendi. Görüldüğü gibi bir isyandı bu. Karar vermek için birkaç dakikam var. Sana güveniyor ve görüşünü söylemeni bekliyorum. Bir isyan, bir ayaklanma olur da biz nasıl duymayız? Neden bir şey söylenmedi bize? Bu işe kaç kişi bulaştı? Komutan, size sorduğum bu üç sorunun cevabını vereceğim ama daha önce Mubassır öldürüp silahı alındıktan sonra kaç kişinin harekete geçtiğini söylemenizi istiyorum. Üç kişi. Adları nedir? Arnaud, Hutin ve Marseille. Anladım. İster kabul edin, ister etmeyin. Ayaklanma diye bir şey olmamış. Yalan söylüyorsun Kelebek diyor Filistari. Bu ayaklanma Royal'de yapılacaktı ama Girasol'a haber verdi. Biz inanmadık. Şimdi bütün söylediklerinin doğru olduğu anlaşılıyor. Yani bizi uyutuyorsun. Siz haklıysanız ben de muhbirim, tekiyim. Deli Fişek Piorotti, Carboni de, Galgani de, Royal'deki bütün Korsikalı haydutlar da, çevrenin bütün adamları da muhbir. Olup bitenlere rağmen görüşünüze katılmıyorum. Ayaklanma olsa başında biz bulunurduk. Başkaları değil. Ne maval uyduruyorsun? Bu işle kimsenin ilgisi yok ha? İmkansız. Diğerlerinin bir hareketi görüldü mü? Bu iş delinin dışında yerinden kımıldanan mı var? Dört Mubassır'la şefleri Filistar'ın tüfekleriyle korudukları buradaki nöbetçi karakolunu ele geçirmek için en ufak bir şey yapıldı mı? San Josef'te kaç tekne var? Sadece bir şalupa. 600 kişi bir şalupaya mı binecek? O kadar da hıyar değiliz artık. Sonra tüymek için adam öldürmek nasıl iştir? 20 kişinin kaçtığını düşünsek, nereye giderlerse gitsinler tutuklanıp iade edilecekler. Komutan, adamlarınızla birlikte kaç kişiyi öldürdünüz? Bilmiyorum ama öldürdüklerinizin suçsuz kişiler olduğu inancındayım. Hele elimizde avucumuzdaki üç parça eşyayı kırmak da ne oluyor? Kızgınlığınızın haklı nedenlere dayanır gibi ama unutmayın ki azınlara asgari bir hayat hakkı tanımadığınız gün gerçek bir ayaklanma patlak verir. Bu umutsuzlukların ayaklanmasıdır. Kolektif bir intihardır. Gebermek pahasına aynası ve mahkumuyla göze alırız sonuna kadar kapışmayı. Bay Dautin, sizinle açıkça konuştum. Kararınızı vermeden önce gelip bize danıştığınız için bunu hak ettiniz. Bizi rahat bırakın artık. Ya bu işe bulaşanlar diyor yine Filistari. Bulaşanları da siz bulun. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Bu konuda size faydamız da dokunamaz. Tekrar ediyorum. Bu hikaye kerizlerin bir çılgınlığıdır. Bizim ilgimiz yok. Bay Filistari, mahkumlar azınlar koğuşuna girdiğinde yeni emre kadar kapıları kapattırın. Kapıda iki Mubassır bekleyecek. İşkence yok, mallarını kırıp dökme yok, benimle gelin. Diğer aynasızları da yanına alıyor, yürüyüp gidiyor. Of! ucuz kurtulduk. Kapıyı kaparken Filisar bana sesleniyor. Benim gibi bir Napolyoncu bulduğun için kısmetlisin mesela. Bir saate yakın bir süre içinde bizim koğuşta kalanların hepsi geri döndü. 18 eksik var. Aynasızlar aceleyle bu 18 kişiyi başka binalara kapadıklarını fark ediyorlar. Onları da getirdiklerinde her şeyi öğreniyoruz. Çünkü son gelenlerin hepsi işe çıkanlar. Sen Etienne'li bir hırsız alçak sesle bana anlatıyor. Düşün kelebek, bir tona yakın gelen kayayı 400 metre kadar çekmiştik. Taşları çektiğimiz yol genellikle düz. Komutanın evinin aşağı yukarı 50 metre yakınında bir kuyu var. Bu kuyu her zaman mola yerimizdir. Hindistan cevizlerinin gölgesinde ve yolun tam yarısındadır. Her zamanki gibi bugün de kuyunun başında durduk. Buz gibi sudan bir kova çekip kana kana içtik. Birkaç kişi de başlarına koymak için mendillerini ıslattılar. Mola 10 dakika kadar sürdüğünden bizimle gelen aynasız da kuyunun kenarına inişti. Başındakini çıkarıp geniş bir mendille alnını ve çıplak başını siliyordu ki Arnold elinde bir çapayla arkadan yaklaştı. Çapayı kaldırmadığı için hiçbirimiz bağırıp aynasızı uyarmadık. Arnold'un çapayı kaldırıp tam tepesine indirmesi bir saniye bile sürmedi. Kafası ikiye ayrılan aynasız gık diyemeden yığıldı kaldı. Önüne dikilen Hutin de yere devrilirken silahını kaptı. Marsu'yu ise tabancasının bağlı olduğu kayışı çekti çıkardı. Marsu'yu elde tabanca bizlere dönüp bu bir ayaklanmadır, bizimle olanlar peşimizden gelsin dedi. Arap gardiyanlardan ne kıpırdayan oldu ne bağıran. Mahkumlardan da kimse peşlerinden gitmeye hevesli görünmedi. Arnold hepimize baktıktan sonra ödlek alayı diye bağırdı. Erkeklik neymiş göstereceğiz hepinize. Arnold Hutin'in elinden aynasızın tüfeğini aldı. Birlikte komutanın evine koştular.